Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız hocam?
Çok şükür Ali Bey, iyiyiz. Siz de iyisiniz
inşallah. Elhamdülillah, çok teşekkür ederiz. Hocam, gündem yine yoğun. Evet. Biz Türkiye'de ne konuşalım sıkıntısı çok çekmiyoruz.
Yani, büyük toplum.
Büyük toplum.
Canlı toplum.
Evet.
Hareketli bir toplum.
İçinde bulunduğumuz coğrafya zaten
tabii.
Son aylarda yani, epey hareketli.
Türkiye bir yönüyle hakikaten çok canlı bir toplum. Çok hareketli bir toplum. Bu hareketli ve canlılık, kalkınma, enerji, üretim bu açıdan önemli.
Dolayısıyla bu hareketlilik toplumsal meselelere de yansıyor.
Onlara da yansıyor tabii. Yani çok hızlı kalkınmaların, çalışmaların, yoğun hareketliliğin olduğu toplumlarda
evet.
Bir takım sorunlar daha fazla çıkabiliyor dönemsel olarak.
Evet.
Türkiye'de aslında böyle bir şeyi yaşıyor. Yani düşün, nüfusumuzun %70'i son 30 sene kentlere yerleşmiş.
Evet.
Yani üniversiteler değil mi? Yani bugün 200 üniversite var ama bu 200 üniversite
209 tane.
25 sene önce yoktu,
yoktu
yani.
Yoktu.
25
tabii.
Sene içinde oluyor bunlar.
Tabii.
Dolayısıyla otobanlarla şehirlerin birbirine çok fazla bağlanması, herkesin araba sahibi olması, yani hızlılık, iletişimin çok yaygın bir biçimde kullanılması Türkiye'de, düşünün sosyal medya, internet değil mi?
Evet.
Cep telefonları çok yaygın kullanılıyor. Bütün bunlar toplumu hızlandırıyor. Yani nasıl araba çok sürat yaparsa, kaza yapma oranı yükseliyorsa veya kaza yaptığı zaman daha fazla ciddi sonuçlara yol açıyorsa, çok hızlanan bir toplumda da
kazaların olması
kazalar
normal.
Normal ve evet. Kazalar olduğu zaman da daha fazla riski oluyor.
Doğru.
O nedenle evet, kendimizi tartışalım, konuşalım ama böyle bir makro durum da var.
Var.
Onu da
ya bazen şu
hatırımızdan
oluyor hocam,
çıkarmamamız gerekiyor.
İşte İskandinav ülkelerinde, işte o Kuzey Avrupa ülkelerinde böyle bir sitta slow diyorlar hocam. Yani
evet,
yavaş
evet.
Şehir hayatı var. Ya işte Danimarka şöyle, Finlandiya böyle, İsveç, Norveç böyle.
Oturmuş toplumlar.
Oturmuş bir toplum.
Onlar göç şeyini çoktan tamamlamış.
Çözmüşler.
Sanayileşmesini,
evet.
Altyapısını, nüfusun stabilize olması.
Bir de refah da var hocam.
Refah düzeyinin
refah
gerçekleşmesi.
Düzeyi evet.
Dolayısıyla o toplumlarda hayat daha yavaş.
Evet.
Ve bu tür kazalar da çok fazla olmayabiliyor.
Doğru.
Daha farklı sorunlar çıkıyor ama
doğru.
Bu tür şeyler daha az olabiliyor.
Hocam biz geçtiğimiz haftalarda bu İran savaşını, Amerika, İsrail, İran savaşını, daha doğrusu onların İran'a saldırmasını
evet.
Konuştuk. Aslında orada da ilginç meseleler, olaylar oluyor. Sanki İran kazandı bu savaşı. Psikolojik
evet.
Üstünlüğü ele geçirdi. Bu müzakerelerde de bunu görüyoruz. Hatta süresiz olarak ateşkes devam edecek diye bugün Trump'ın bir açıklaması vardı. Onu çok konuştuk. Oradaki meseleleri.
Evet.
Gazze
yine
hadisesini çok
belki.
Konuştuk. Yine konuşacağız. Geçtiğimiz hafta bu Urfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sanki gündemi biraz değiştirdi. Biz tekrar böyle bir
kendimize yöneldik.
Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşında daha önce saldırı gerçekleştirdiği okuldan atılan eski bir öğrenci, işte pompalı tüfekle bu Ahmet Koyuncu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bastı. Bir 16 kişiyi yaraladı. Bundan
evet.
Birkaç gün sonra da yine Kahramanmaraş'ta ve bu sefer böyle bir lise öğrencisi de değil. Henüz daha 8. sınıf öğrencisi.
Ergen.
Yani ergen bir
ergen.
Cani diyelim. O da bir saldırı gerçekleştirdi. Orada da 9 ölü ve 13
evet.
Yaralı var. Tabii böyle bir şey oldu. Yani ülke bir ne oluyoruz? Bir teyakkuz haline geçti. Çünkü bunlar çok bizde karşılaşılan şeyler değildi hocam. Ben şöyle bir baktım, zaman zaman duyuyoruz bu Amerika'da,
evet, okullara
Avrupa'da,
toplu saldırılar.
Tabii böyle mesela unuttuk ama mesela 1999'da bir 13 öğrenci öldürülmüş hocam Amerika'da. Nisan 2007'de yine Güney Koreli kökenli 23 yaşında biri işte Virginia Tech Üniversitesi'nde 30 kişiyi öldürüyor. Of. 2010'da yine Rio de Janeiro'da bir 10 öğrenci öldürülüyor. İşte 2012'de 22 kişi öldürülüyor yine Amerika'da. Ve en son şeyi duymuştuk biz yani bu 2011'de Norveç'te hatırlarsınız evet. Bu Breivik. O orada herhalde yaklaşık böyle 70 kişi falan
evet, genç,
ölmüştü.
Üniversite gençlerinden.
İlk defa orada biz şeyi duyduk mesela 2083 bir Avrupa bağımsızlık bildirgesi bir manifesto yazıyor. Bir Haçlı savaşçısı olarak kendisini nitelendiriliyor ve şey dendi. Bu bilgisayar oyunlarından şimdi şikayet ediliyor. O zamanlar Call of Duty Modern Warfare 2 diye böyle bir oyun vardı hocam.
Evet, oyun işi o zamandan
tabii
başlıyor.
Tabii bir oyun yani böyle. Bazen evet. İşte İkinci Dünya Savaşı'na gidiyor. İşte modern zamanlar bir oyun. Böyle çok gerçekçi. Ben gördüm o oyunu. Bu oyunu oynadığı ve bundan ilham aldığı konuşulmuştu ama henüz de o dijital çağa da aslında biz o 2010'larda geçtik. Bu evet. Cep telefonları, bu sosyal medyanın yayılması falan çok bu değerlendirilmedi o zaman. Dediler ki asıl işte bu bir Haçlı zihniyeti taşıyor.
Evet.
Şimdi bu olaylardan sonra hocam şey denmeye başlandı. Ya işte burada çok katmanlı bir sorun var. Bu iki evet. Katliamdan sonra aile içi iletişim zayıfladı. İşte ebeveynler çocuklarıyla yeterince nitelikli zaman geçirmiyorlar. Çünkü herkesin elinde bir ekran var. Anne baba ya dizi izliyor ya sosyal medyada çocuk oyun oynuyor. Nitelikli böyle zaman geçirilemiyor. Çocukların duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edememesi, içine kapandıklarından dolayı bir içe kapanıklık var. Sosyalleşemiyorlar. Bir de bizim zamanımızda da vardı belki ama okul ortamlarında işte bu dizi filmlerde, mafya dizilerinden falan kaynaklanan akran zorbalığından bahsediliyor hocam. Evet. Böyle bir bu kavram da.
Akran zorbalığı kavramı da var.
Var. Böyle hepsi üst üste bindi. Böyle ciddi bir risk alanı oluşturuldu. İşte çocuklar deniyor ihmal edildi. Zamanla öfke biriktirdiler. İşte bu öfke kontrol edilemez hale geldi. İşte bu iki cani aslında delikanlı da olduğu gibi şey oldu. Yani dışa
vurdu. Burada dışa vurdu deniyor. Ama bence evet.
Yani hocam bu meseleyi böyle tek tek konuşursak yani altında ne var? Bunlar münferit meseleler mi? Evet. Yani sürekli her hafta bizde olan meseleler değil. Dünyada da her hafta olmuyor.
Tabii.
Amerika'dan biz alışıktık. Her sene evet. İşte okul baskını falan diye böyle karşılaşıyorduk. Bunlar bundan sonra yaygınlaşacak mı? Sebepleri ne bunların acaba?
Şimdi aslında biz olgunun bizzat kendisine baktığımız zaman meselenin ne olduğunu da anlama imkanını elde ediyoruz.
Evet.
Yani Kahramanmaraş'ta 14 yaşında ortaokula giden bir çocuk, ergen, çocukluktan çıkmış, gençliğe geçmemiş, erken ergen diyebileceğimiz bir yaş grubu. Bu yaş grubu çocukluktan çıkıyor, gençliğe geçiyor ama daha tam genç de değil.
Evet.
Dolayısıyla bir köprü dönemi.
Yani tam dönem, reşit değil yani.
Tabii bu kimliğinin gençliğe doğru evrilmesi için kritik bir yaş.
Evet.
Ve kimliğinin oluşumu yaş olarak o mesela işte bali olması.
Evet.
Değil mi? Ergen olması, biyolojik olarak erkek olduğunun farkına varması, cinsel kimliğin orada keşfedilmesi, olgunlaşması, oturması, kendini erkek olarak veya kız olarak tanımlaması. Bu açıdan önemli. Diğer genel kimliğini oturtması da önemli artık.
Yani genç hangi değerlere olacak. Yaslanıyor evet. Değil mi hocam? Yani
hangi o değerlerle kendini tabii tanımlayacak, normlarla. Ben işte artık erkeğim, ona göre davranayım, ona göre hareket edeyim. Burada kuralları karıştırmaya gerek yok. Fakat iki, bu kişinin mesela bu açıdan baktığımız zaman bir defa cinsel kimlik bunalımı ve veya krizi var.
Evet, o sonradan yani bunlar çıktı ortaya.
Efendim, kız elbisesini giyerek oynaması, diğer bir takım hareketler, Arjantin'deki kişilerle bir grup oluşturması.
Evet.
Onlarla paylaştığı görüşler.
Hatta orada kız rolünde olması.
Evet, kız rolünde olması. Bunu normal olarak bunları oynamaları, benimseyici bir takım tutumlar içine girmeleri cinsel bir kimlik krizini yansıtıyor bir defa. Bu önemli, birincisi. İkinci olarak burada şey var, bir defa bunu gruplaşma fiziki bir mekanda değil, sanal bir mekanda, evet, gerçekleşiyor. Yani internet üzerinde dünyanın öbür ucunda olan Brezilya'dan insanlarla, belki başka ülkeden insanlarla bir grup oluşturmuş. Grupla insanlar sosyalleşiyor. Grupla insanlar sosyal bir kimlik kazanıyor. Akranlar o nedenle önemli. Gruplar o nedenle önemli, değil mi? Sosyal, yani dersi bile öğretirken ilkokulda, ortaokulda gruplar oluşturuyoruz. Evet. Öğrenme
ama
açısından...
farkı şu hocam, ruberu, yüz yüze bir iletişim, evet, ilişki yok. Ekran üzerinden.
Ekran üzerinde
sanal
var.
Sanal bir sosyalleşme.
Yani sanalla beraber.
Gerçek ama sanal yani bir taraftan da.
Fakat bu öğrenmede mesela, bu sosyalleşmede, bu grup ilişkilerinde normlar nedir? Normlar hakikaten doğru normlar mı? Doğru kurallar mı? Değil mi?
Kim kimi nasıl etkiliyor?
Evet, nasıl etkiliyor birbirini?
Ya baskın bunlar, olan norm ne mesela?
Evet,
değil mi hocam?
Yoksa hiçbir normu tanımıyorlar.
Tanımıyorlar mı?
Norm dışı hareket ediyorlar.
Anomik bir sosyalleşme.
Anomik bir durum var. Anomik bir grup durumu var. Anomik bir grup durumu olduğu için kafasında geçen her şeyi yapma veya kendisinin için önemli olan ne varsa, bu önemli olan şey, ben bunu yaparsam başkasına bu zarar mı olur, bu kötülüktür, bu yanlıştır, bu haramdır, bakın bu yasaktır, hepsi aslında aynı manaya sahip. Yasak, haram, kötü, yanlış. Yoksa tamamen bunlar, bu normları tanımadan, insanlar bunlara dikkat etmeden, bu çocuklar öyle mi hareket ediyor?
Evet.
Tutumlarında böyle hareket ettiklerini görüyoruz. O nedenle sosyal medyadaki gruplaşmanın anomik olması çok önemli bir şey burada. Öyle bir ortamda sosyalleşiyor bu.
Evet.
Üçüncü olarak mesela yine hikayeye baktığımız zaman, hikayeyi analiz ettiğimizde ebeveyn ilişkisi var.
Evet, orası da evet çok sıkıntılı
ebeveyn,
bir ilişki.
Yani
hatta şöyle de diyor hocam, çok özür dilerim. Bu Kahramanmaraş'taki olayda işte bu feminen tavırlar sergileyen bu erkek çocuğunun babası, bir rivayete göre onu bu halden çıkarmak için, kendisi de bir emniyet müdürü, polis teşkilatından, onu işte poligona götürüyor.
Yani diyor, erkek ki, adam silah
erkek
kullanır.
Erkek adam silah. Yani özrü kabahatinden beter bir durum aslında.
Yani tabii
erkeklik bir taraftan da hocam onu konuşacağız. Yani
evet,
işte, ekranlarda işte erkeklik vuran, kıran, döven, her zaman gücü temsil eden.
Evet, bu da çok önemli bir şey. Yani erkek ne?
Erkek
imgesi nasıl üretiyoruz?
Nasıl üretiliyor değil mi hocam?
Kültürel olarak nasıl var nasıl ediyoruz? Bu önemli bir şey. Evet, biyolojik olarak erkek veya kız olarak dünyaya geliyorsun da.
Evet.
Ondan sonra kültürel olarak erkek nasıl davranıyor?
Nasıl üretiliyor ve nasıl devam ettiriliyor?
Devam ediyor. Yani evet, bu önemli.
Doğru.
Vuran kıran bir şey mi dediğin gibi? Yani yoksa efendim daha belli kurallarla hareket eden, nezaket sahibi olan, büyüklerine saygılı
mesela
davranan...
Mesela beyefendi biz kime diyeceğiz hocam?
Beyefendi mi, değil mi?
Yani şimdi bir hanımefendi
çok
deniyor. İşte onun karşısında bir, da erkeğin temsil ettiği bir beyefendilik
var.
Bu erkek üretim imgesinde beyefendiliğe yeri yok mesela.
Yeri yok. Yani bunlar,
nezakete yeri yok yani.
Tabii ona yeri yok. Ondan sonra bazen de feministler bunu küçümsüyor. Hanımefendi ne demek diyor. Tırnağa dişi çekilmiş, evcimen bir varlık, ehlileştirilmiş bir varlık.
Evet. Ya
ehlileştirmek niye hep kötü olsun
ya,
ki yani?
Hocam,
değil mi?
Lütfen devam edin. Aile var bir tarafında,
evet,
anne baba var.
Anne baba var. Şimdi babanın tabii polis müfettişi ve silahları var, normal,
evet,
bir şey. Bu silahları çocuğunun erişebilir biçimde saklıyor ki, koyuyor ki bir yere, çocuk gidiyor onların 5 tanesini alıyor. Ve bu 5 silahla okula gidiyor. Bu da çok düşündürücü bir şey. Bakın
artı
bir,
hocam 15 yaşında o silahları kullanmayı da biliyor, sıkmayı da biliyor.
Onları da biliyor. Şimdi çocuğuna silah öğretmenin yaşı uygun mu bu?
Evet.
Bu çocuk silah öğretiyorsun, başka sorunlar olmasın. Biz yani babalarımız köylü insanlar, ilkokul mezunu bile değiller.
Tüfek asıl olurdu hocam.
Asılırdı, çocukların elinin kavuşmayacağı bir yerde olurdu.
Kavuşmayacağı bir yerde ve şeydi, çok kolay ulaşılmaz.
Değil mi?
Yani kullanımı da yani hayal bile edemezsiniz bu nerede kullanılır diye. Yani korkutucu bir alet olarak durur.
Çünkü biliniyor ki.
Evet.
Değil mi? Herhangi bir cinnet durumunda insanlar ona kaçar, ona gider. Ondan sonra onu patlatır, başına belaya sokar. Evet. Hele silah varsa o gizlenirdi. Hatta kesinlikle bilinmezdi
şaka,
yani.
Şaka yapılmazdı hocam.
Şaka kesinlikle yapılmaz.
İşte, hatta şeytan doldurur derler
evet,
boş olsa bile.
Şeytan vardır. Dolayısıyla evet. Aman yaklaşma. Bakın evet. Bunlar hep silahla kurulan ilişkinin mesafesini anlatıyor kültürümüzde.
Evet.
Önemli bir şey. Erişildiği zaman onu kullanma imkanının olması demektir bu. Ve çocuk beş silahla geldiğine göre ciddi çok rahat ona erişmiş, onu almış, getirmiş. Beş tane silahla 10 kişiyi öldürüyor, katlediyor.
Evet.
Korkunç bir şey. Anne eğitimli, baba eğitimli. Dolayısıyla bu mesele, ebeveynlik meselesi bir eğitim, formal eğitim meselesi değil. Ya ebeveynlik meselesi her şeyden önce bir sorumluluk meselesidir. Anne ve baba olduğunuz zaman çocuklarınıza karşı, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Onları tehlikelerden uzak tutmak, onları tehlikelerin içine sokmamak, arkadaş çevresi kim, onları takip etmek. Tamamen cep telefonu şeyden uzaklaştıramıyorsak en azından neyi takip ediyor, neyle ilgileniyor, kimlerle görüşüyor, nereye gidiyor, nereye geliyor. Bütün bunları bir biçimde çocuğa çok hissettirmeden bunları takip etmemiz gerekiyor.
Lazım.
Bunları gözlemlememiz gerekiyor. Ebeveynlerin zamanı az bugün. Doğru, bir de cumartesi günleri de çalışılıyor özel yerlerde yeniden. Akşamları da belki başka programlara gidiliyor. Şimdi çocuklar eskisi gibi mahallenin denetimi altında değiller. Herkes birbirini biliyor sokakta. Dolayısıyla böyle bir şey yok. O kültür kalktı. Oyunlar, spor merkezleri var günümüzde. Yeniden ciddi anlamda
mahalle
yapılıyor
bunlar.
Mahalle
kültürü yok hocam şu anda.
Ama...
Efendim? Yani mahalle kültürü de
mahalle yok ama hani yani gençlik merkezleri var,
evet.
Spor merkezleri var. Onlar eskiye nazaran bu böyle bir gelişim de var, böyle bir gelişme de var, iyi bir şey. Fakat bu ergenin sağlık problemi de varsa mesela psikolojik dengesizlik sorunu, o eğer daha ilerleyerek işte şizofreniye veya akıl hastalığına götürerek buna yol açmışsa. Orada da yine anne babanın mesuliyeti büyük.
Orada hocam yani, şey oluyor. Bazen anne babalar çocuklarına bunları konduramıyorlar.
Evet.
Yani
evet.
Evet, bu işte modern zamanlarda hocam adına depresyon denilen, değil mi? Bir ruh hali, bir
evet.
İşte anksiyete diyorlar. Stres altında gelişen işte psikolojik tabii. Rahatsızlıklar, psikiyatrik rahatsızlıklar. Anne babalar hani çocuk bedenen bir hastalığa yakalandığı zaman bunu kabul ediyor, doktora götürüyor, çare arıyor ama bu tür böyle ruhi bunalımları falan çok çocuklarına konduramıyorlar. Dolayısıyla evet. İnkar da var burada. Birkaç hafta önce hocam, belki bir ay olmuştur, benim oturduğum semtte Çekmeköy'de orada da bir çocuk bıçakla bir öğretmeni öldürdü.
Oo. Orada akıl sağlığı problemi
var. Mesela o çocuk ruh hastalıkları hastanesinde tedavi görüyor, çıkıyor, hemen okula kaydediliyor, geliyor
evet,
falan. Böyle
evet.
Bir cinnet geçirdi. Yani bir 40'lı yaşlarındaki henüz
bir
genç
öğretmeni.
Sayılacak bir hanım öğretmeni hayattan kopardı.
Ya.
İşte anne babalar belki bunları gözetim altında tutmalı.
Tabii.
Belli bir süre kontrol altına tutulup belki yalıtılmalı yani toplumdan.
Tabii bu kadar.
Çevreden, akrabalardan.
Evet.
Acaba buralarda sağlık açısından da o raporlar yeterince takip edilmiyor mu okul yönetimleri?
Kurumların ihmalkarlığı mı var?
Üniversiteler
hakeza. Çünkü daha önce katil birisi çıkmıştı işte Ordu'da.
Evet.
19 yaşında bir genç kızı hocam? Öldürmüştü. Kaç farklı kurumda çıkmıştı rahatlıkla elini kolunu sallayarak.
Çoğul kökenleri diye evet. Sizinle bir araştırma raporu yayınlamıştık. Evet. Orada bu değil mi
orada
bunu?
Orada kurumların çok ciddi ihmali
diye bunu söylemiştik hocam evet. Hatırlarsanız.
Dolayısıyla evet. Kurumlarda da olabilir bu tür şeylerde durumlarda ama aileler tabii ki bunu herkese ulu orta söylememeleri normal bir evet. Şey. Fakat şunun da farkında olmaları gerekir. Bu bizim çocuğumuz. Başkasına zarar verebilir, kendisine zarar verebilir. Bu
evet.
Daha büyük acılara yol açar. Dolayısıyla biz her zaman onu şey yapalım, yani kontrol altında tutalım.
Evet.
Onu düzenli olarak doktora götürelim, düzenli olarak destek alacak yere götürelim.
Ya da işte
bu bilinç içinde
ilaç kullanıyorsa değil mi hocam onları?
Tabii.
Kontrol altında
bunlardan uzak durmamak gerekiyor. Evet. Yani günümüzde artık psikolojik destek almak, psikiyatrik destek almak. Yani çok gerekli bir şey,
evet.
Önemli bir şey.
Evet.
Bunlardan.
Bir de, evet, çağın hastalığı hocam.
Çağın hastalığı yani bir tek kendine bakın zarar vermiyorsun. Bir de onun
evet.
Büyük bir mesuliyeti var. Onun annesi, babası şimdi 10 kişi katledilmiş. Bunun büyük bir vebali var. Bu konuda belki de çok büyük acı hissediyorlar, ya. Çekiyorlar
evet.
Büyük bir şey.
Zaten
var.
Tutuklandı hocam.
Anne baba
Maraş'taki,
değil mi?
Maraş'taki tabii yani. O polis müdürü ve öğretmen olan annesi tutuklandı.
Evet.
Hocam
burada ebeveynlere
birkaç ay önce
şöyle bir şey var tabii Ali Bey.
Unutmadan söyleyeyim hocam. Birkaç ay önce Yeşilay Başkanı kıymetli dostumuz doçent doktor Mehmet Dinç Bey'le bir seminer programında karşılaştık.
Evet.
96 milyon kutu geçen yıl Türkiye'de antidepresan satılmış hocam. Yani böyle de bir gerçeğimiz de var.
Ya genel bir toplumsal durumumuz var.
Evet.
Bu genel toplumsal durumumuzda mesela burada çocuklar şiddete yönelirken toplumun genel şiddet dili, kamusal bir şiddet dili var mı yok mu?
Evet.
Yani azarlama, tehdit etme, efendim döverim, bu sosyal medyada bu dil var mı?
Evet.
Medyada normal bu dil var mı? Mecliste bu dil var mı? Değil mi? Bütün
evet.
Bunlar da önemli. Evet, çünkü evet. Kamuoyu üretiliyor.
Aynen öyle.
Dizilerde, efendim belgesellerde, bu televizyonu doğrudan izlemiyorlar ama dizileri gençler artık şeyde
izliyorlar.
Hocam, sonuçta.
Konuşacağımız epey mesele
evet.
Var. Programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. İsterseniz kısa bir ara verelim. Aranın ardından hem ailelerin yükümlülükleri hem
evet.
Şu sosyal medya dili, televizyon dizileri ya bu
evet.
Dijital ortamda az önce söylediğiniz bu erkek imgesi nasıl oluşturuluyor,
üretiliyor
onu da bir konuşalım isterim. Değerli dostlar, Kırkambar programımızda şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar beraberiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor efendim. Bendeniz Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün üzüntü verici bir meseleyi konuşuyoruz ama
evet.
Çözüm
evet.
Yolları neler olabilir? Bir tespit etmeye çalışıyoruz hocam. Sosyolog gözüyle bu meseleyi. Neydi meselemiz? Siverek'te ve Maraş'ta ortaya çıkan bu okul katliamları henüz reşit olmamış ya da rüştünün başında iki çocuğun, gencin yaptığı katliamları konuşuyoruz. Bizim toplumumuzda bugüne kadar rastlanmamış, bu ölçekte rastlanmamış. Genelde Avrupa toplumlarında, Amerika'da duyduğumuz okul katliamı. Böyle bir öfkeyle, karmaşık duygularla gerçekleştirilen bir katliam. Bunun sebeplerini konuşuyoruz hocamla. Hocam, ailelerin sorumluluğuna geldik.
Evet.
Öncesinde bir bugün karşılaştığım bir kavram, bilmiyorum hiç böyle sosyoloji literatüründe de okumadım ama
evet.
Werther etkisi diye bir şeyden bahsediliyor. Bu mümkün müdür? Onu soracağım. Hani medyada geniş yer bulan intihar haberlerinin ardından taklit intiharların artması fenomeniymiş. Werther etkisi. Şuna tesmiye ediliyor. Goethe'nin 1774 tarihli Genç Werther'in Acıları romanından esinlenen bu terim, intiharın bulaşıcı olabileceğini ve medya sunumunun da bu riski artırabileceğini gösteren bir kavram. İlk defa da 1974 yılında bir sosyolog bunu kavramsallaştırmış.
Evet.
Bu tür meseleler, yani intihar, katil, bunlar şimdi, sosyal olarak öğrenilen, bu kavram doğru bir kavram mı hocam? Yani sosyal olarak öğrenme, taklit etme.
Evet.
Çünkü şey, pozitif meseleler değil bunlar işte. Ortada bir katil var, intihar var. Bu mümkün müdür? Hani arada ya
bununla ilgili
unutmadan size sorayım dedim hocam.
Var, bu tür araştırmalar var. Mesela çocuk şiddetinde özellikle daha çok dikkat çekici bir şey, çocuklar taklit yönleriyle öne çıkan yaş grupları.
Evet.
Dolayısıyla çok fazla düşünmek, çok fazla akletmek, kanuna dikkat etmek, bunlar kendi özgü inisiyatif kullanmak, bunlar onlarda gelişmemiş. O nedenle izledikleri filmlerdeki şiddet olaylarını aynen birebir taklit ederek gidip başkaları üzerine bunu gerçekleştirdikleri yönünde şeyler var. Görüşler var, somut araştırmalar var. Ve belli bir etkiye sahip diyorlar.
Ben bir intihar,
o nedenle,
yani Durkheim'in intihar diye bir kitabının olduğunu biliyorum.
Evet,
hani ünlü sosyolog.
O, evet.
Ama oradaki intihar
o ayrı,
da ayrı bir fenomen olarak ele alınıyor.
Ayrı bir fenomen olarak inceleniyor. Orada da tabii anomi kavramı öne çıkıyor.
Evet.
Anomi açısından, yani sarsıntıların ortaya çıkması. Burada da sarsıntılar var,
var
aslında.
Ama
yani
bu,
kuralların sarsıntısı yine var burada.
Ama
normların
orada,
sarsıntısı
orada kendine
var.
Zarar verme var.
Cinsel
burada,
kimliğin sarsıntısı
evet.
var. Dolayısıyla
ama buradaki hocam, yani kendi başına bir intihar değil.
Değil.
Mesela bu son olayda
evet, evet.
Kendini öldürdü.
Başkalarını öldürme. Şimdi
başkalarını da öldürüyor.
O dediğiniz şeye daha yakın. Yani doğru, çocuklar hakikaten filmleri izlerken, şimdi eskiden filmler izlenilmiş. Bu filmlerdeki şiddet olayları, şiddeti uygulayan çocukları
evet.
incelenmiş. Bunlar
evet.
filmlerden, televizyondaki efendim dizilerden etkilenip etkilenmediği gösterilmeye çalışılmış.
Evet.
Ve belli ölçüde de bunun taklit de gerçekleştiğini söyleyenler var.
Evet, evet hocam.
Öğrenme var. Yani bir sosyal öğrenme boyutu var tabii ki. Kötü olan şeyi de insanlar sosyal olarak öğrenebilir. İyi olan şeyi de insanlar öğrenebilir. Fakat kötü olanın kötü olarak insana gösterilmesi ve dolayısıyla alt bilinç mesajı olarak bundan uzak dur, bu yapacağın doğru değil, bunun verilip verilmemesi önemli. Oyunlar bu açıdan, oyunlar tümüyle sürrealist. Mesela dizilere göre daha sürrealist ve oyunlarda diyelim ki düşmanın olmadığı halde öldürüyorsun adamı,
evet.
insanı. Veya bir ağaç duruyor yemyeşil, sana hiçbir zararı yok, kesiyorsun. Bir bina duruyor, o bina aslında çirkin de değil, bir problemi de yok.
Patlatıyorsun, yok
patlatıyorsun.
Ediyorsun.
Bakın, ciddi bir gerekçe olmadan bomba atıyorsun, kesiyorsun, öldürüyorsun.
Hocam bu oyunlarda
dolayısıyla
şey var mesela, bazı sivillerin öldürülmesi, öldürülmemesi. Yani henüz çocuk çağında, çocukluk
evet, bunu
çağında
ayırtamaz.
Rüştü, yani
evet.
temiz yaşına gelmemiş bir çocuğa
evet.
böyle bir seçenek sunuyorsun. Dolayısıyla her şey birbirine karışıyor.
Kesinlikle.
Yani doğru, yanlış, iyi, kötü.
Orada yok. Yani mesela o ağaç, ağaç diyelim kendisi kurumuşsa kes.
Evet.
Ağaç efendim, ne bileyim, yeni bir ev yapacaksan o kesilmesi kaçınılmaz, kes. Ama bunların hiçbir yönü yok.
Herhalde hocam,
niye kesiyorsun yani?
Empati duygusu da ölüyor çocuklarda.
Orada
yani
evet.
birine zarar veriyorsunuz. Düşünsenize
tabii.
işte biri size vursa
tabii.
dişiniz kırılıyor, bilmem yüzünüz
evet.
patlıyor. Yani nasıl bir acı hisseder insan değil
evet,
mi hocam? Yüzüne
evet, evet.
bir yumruk yese insan. Şimdi orada pataküte
hiçbir şey yok.
Dövüşüyor, hiçbir acı hissetmiyor.
Acı hissetmiyor ve hem yaptığı şeyi de yanlış görmüyor, yanlış nedir diye düşünmüyor,
evet.
bomba atıyor, adam öldürüyor, bilmem ne yapıyor. Bu oyunların çok önemli bir etkisi var, dolaylı da olsa, doğrudan olmasa da. Dolayısıyla bu oyunların muhtevasının etik olarak kesinlikle gözden geçirilmesi, denetlenmesi gerekir. İnsanların sadece içgüdülerini kışkırtarak, onları motive ederek daha çok seyretmesi sağlamak bunu satanların işine geliyor.
Evet.
Ama insanları kışkırtmanın önemli bir yeri de onun kötü içgüdülerini de kullanmaktan geçer. Kötü içgüdülerini sürekli uyarırsan, sürekli canlı tutarsan, ondan sonra bu tür sorunlar beklenmedik biçimde yaşanabilir.
Kötülük sıradanlaşıyor hocam.
Kötülük kabul edilmeye başlanıyor. Evet. Normal görülmeye başlanıyor.
Evet.
Yani düşünün, bir ara Drakula vardı değil mi?
Evet.
Yani yarasa adam, yarasa adam kötü bir şey. Ama sonra adamlar romanlar yazdı.
İyi gösterdiler.
Yani Drakula kan içici bir varlık, iyi gösteriliyor.
Hocam hatırlar mısınız?
Yani burada, başka iyi gösterecek insan bulamıyor musunuz?
Burada şeyi...
Başka siz, bir karakter.
Siz de izlediniz, ben de izledim sonra. Bu Joker filmi vardı ya.
Evet.
Batman'in Joker'i.
Evet.
Şimdi o Batman'deki o Joker karakteri normal Batman'le yan yana geldiğinde o şehrin kötü adamı.
Evet.
İşte Batman karakteri iyi, fakat sonradan bize o Joker filmini yaptılar. Dediler ki bu kötülüğün psikolojisine. Şimdi bizi o kötüyle hemhal ettiler hocam.
Orada
aslında.
Joker'de de kötülük mesela, yine adam kötülüğü meşrulaştırılıyor adamın.
Evet.
Yani sosyal yardım, destek vermiyor.
Vermiyor. İşten atılıyor.
Gayrimeşru olarak onu dünyaya getiren baba çok zengin.
Kabul
ilgilenmiyor.
İlgilenmiyor.
Annesi ona hep yalan söylemiş. Bir televizyon şovuna çıkmak istiyor. Buna bu imkanı vermiyorlar bir dönem.
Evet.
Şimdi bütün bunlar yine de o insanın bir sürü kişiyi katletmesi gerektirir mi?
Gerektirmez ama o filmde.
Ama evet.
Filmde hepimiz jokerci olduk hocam.
Hepimiz jokerci olduk ve bir de bir festival halinde anlatıyor.
Anlattılar.
Son sahnede kırıp dökme, vurma,
tabii.
bilmem ne.
Bütün kamuoyunun desteğini, sokağın desteğini
herkes
arkasına
giriyor.
Aldı.
Ve bir festival, herkesin desteğini alan ve şiddeti normalleştiren bir şey.
Normalleştirdi, evet.
Bu hakikaten bunlar çok tehdit edici şeyler.
Doğru, doğru hocam.
Dikkat edersek. Burada ebeveyn şu var tabii. Çocuklarını çok fazla otorite haline getirmeleri. Yani çocuk babanın yerine geçiyor neredeyse. Normalde
hocam,
ailede
sizin...
otorite annedir, babadır.
Burada daha önce değerlendirdik. Evet. Ben size telmihle çok da kullanıyorum.
Evet.
Efendi çocuk, köle anne babalar diye sizin galiba Star'da bir yazınız vardı. Burada da konuştuk onu.
Evet.
Sanki şu an gerçekten çocuklar efendi, anne babalar köle.
Köle gibi.
Burada da şu söyleniyor hocam, buna katılır mısınız? Özellikle benim kuşak, işte orta yaş. Siz de bizim hani büyümüşsünüz, abimizsiniz hani.
Evet.
Biz de biraz böyle yoklukla, yoksunlukla büyüdük ya hocam.
Evet, evet.
Ya acaba... Şimdinin anne babalarıyız biz de. Ya biz bir yoksullukla, yoksunlukla büyüdük. Ya çocuklar rahat olsun. Ya da daha o geleneksel terbiye metotları altında ezildiğimiz de oldu. Şimdi daha bunlara bir özgürlük verelim. Buna katılıyor musunuz? Bu doğrudan bir anne baba suçu mudur? Yoksa
şimdi,
bu biraz insafsızca bir eleştiri mi?
Şimdi bu insafsızca bir eleştiri şöyle... Aslında hayatta sıkıntı çekmek tümüyle kötü bir şey değil. O sıkıntı insanı yetiştiren bir şey.
Evet.
Onu pişiren bir şey. Bütün peygamberlerin hayatlarında sıkıntılar vardır. Bütün büyük insanların hayatlarında sıkıntılar vardır. Sıkıntılar bizim yetişmemiz için vermemiz gereken önemli imtihanlar. Burada baba efendim azarlamasın. Burada baba efendim dövmesin, şiddet uygulamasın. Ama aynı zamanda baba ne varsa yapsın, kendi haline bırakma olmaz veya çocuğun her dediğini yapmak, her şeyini yerine getirmek, o çocuk efendim ne istiyorsa onu yapmak, orada çocuk artık baba erkil değil, velet erkil bir aile ortaya çıkıyor yani.
Güzel,
ailede.
Velet erkil.
Velet erkil aile oluyor. Hakikaten ne diyorsa onu yaptırıyor.
Ata erkillikten velet erkil.
Cep telefonu, bilmem bilgisayarı kullanmayı, laptopu kullanmayı ağlıyor. Ağlasın biraz.
Zaten hocam artık yani, bir özel oda fenomeni de var. Hepsinin
tabii,
ayrı odası var.
Ondan sonra...
Akşam göz önünde değil.
Özel oda değil. O artık özel cumhuriyet. Çocuğun özel cumhuriyet.
O odaya girerken ondan izin alıyor anne baba.
Ondan alıyor. Evet. O da garip bir şey yani. Evet, onun özel durumları olabilir ama bütünüyle ondan izin almak da doğru bir şey değil yani.
Burada şey de var hocam. Ben onu zaman zaman bu kavramı kullanıyorum. Yani bu gençliğin, Hadi çocukluktan çocukluğu geçtim. Çocukluk biraz ebeveynin koruması altında da. Mesela gençliğe de çok böyle aşırı bir son zaman bir önem atfetme var. Tabii. Değil mi hocam? Yani gençlik çağına
çok
yüceltme. Hatta
çok.
Öyle bir yüceltme ki çok. O yaşlılığın bilgeliğinin karşısına konulan bir yüceltme.
Tabii. Nikah şahitlerimiz artık gençler. Büyükler değil.
Evet.
Değil mi? Nikah
ben bunu eleştiriyorum hocam. Yani
tabii
gençliği
ki.
Bu kadar yüceltmemek
çok,
lazım.
Kesinlikle. Yani. Çok yanlış bir şey. Bu tamamen modernliğin. Çünkü genç enerjiktir. Çünkü genç
yeniyi
hala daha güzeldir.
Ediyor.
Hala daha yakışıklıdır. Hala daha diridir.
Evet.
Ve herkes yani maddi, bedensel yönüyle bakıyor meseleye. Yani ruhsal olarak mesela ruhsal dirilik büyüklerde daha fazladır. Efendim tecrübeli daha önemlidir. Efendim bilgisayarı çok iyi kullanmakla çok bilgi sahibi olduğunu sanıyor insanlar.
Evet.
Gençleri bu kadar önemsemek, bu kadar merkeze taşımak problemli bir
ya
şey.
Hocam orada da biraz işte bu şeyler var. Yani yaşlılık artık günümüzde ölümle,
evet.
hastalıkla anılan bir şeye döndü çağ. Halbuki o işte bilgeliği, tecrübesi,
evet.
onlar da
evet.
kimse anmıyor işte. Yaşlı
vallahi,
adam ölmeye yakın adam.
Vallahi bunlar hep medeniyetimiz deniyor ya.
Evet.
Madem medeniyetimiz diyoruz. Bizim dinimizde, inancımızda, kültürümüzde baba önemlidir,
evet.
dede önemlidir, anne önemlidir, büyükler önemlidir. Onlara saygı duymak, onlara hizmet etmek çok önemli.
Hatta Efendimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam,
evet.
yani yaşlıyken ona hürmet edersen sen yaşlanınca da Allah sana hürmet edecek, sana destek olacak
doğru.
başka birini yaratır, getirir.
Çok doğru. Yani. Şimdi bu kapitalist toplum, bu modern toplum, bu Avrupa toplumu, bu bizim kültürel değerlerimizi bir kenara
ters
attı.
Ters yüz ettiler hocam.
Biz o kültürümüze orta çağ deyip geçmişte kaldı deyip de bir kenara atamayız.
Evet.
O hakikaten bütün çağlar boyunca büyükler bilge kişiler olarak önemsenir.
Evet.
Peygamber gibi bir varlığa 40 yaşında peygamberlik geldi. Tesadüfi değil bu. 25 yaşında gelseydi yani.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Büyük alimlerimiz bakıyorsunuz önemli eserlerini belli bir olgunluk döneminde ortaya koyarlar.
Değil mi hocam?
Yani akılın, ruhun olgunlaşması bir yaşla ilgili
ya
olan
bir
şey.
Bir kemal çağı var yani insanın.
Kesinlikle.
O da gençliğe doğrudan tekabül eden bir çağ değil hocam.
Değil. Gençlik oluşum döneminde olan bir çağ.
Olan bir şey, evet.
O nedenle bakıyorsunuz gençliğinde en devrimci olan arkadaş iş hayatına atılıyor, biraz olgunlaşıyor, en statükocu kişi oluyor.
Evet.
Çok yani birçok örnekleri
çok,
var.
Çok var, evet.
O nedenle yani bu gençler çok idealist oluyorlar, çok doğru oluyorlar, çok protesto oluyorlar. Güzel bunlar, güzel. Bunları iyiye transfer edersek güzel şeyler kazanırlar.
Ya o enerji önemli ama...
Onu transfer edersek iyi bir şey.
Evet, o enerjinin
ama,
içinde bilgelik, tecrübe yok hocam.
Bir de bugünkü gençlik daha farklı bir şey var. Ali Bey, siz de biz de 12-10 yaşından beri tarlada çalışırdık. Hayvan otlatırdık. Bağ bahçeyle ilgilenirdik. O da bizim gelişimimize ciddi bir
kesinlikle.
Katkı sağlıyordu. Ama bu yani ben bostanda kavun toplayıp karayolda sattım, para kazandım.
Evet.
Babama götürüyordum.
Ben de çok elma toplayıp sattım hocam.
Değil mi? Şimdi gençler ise bugün 25-26 yaşında okulları bitiriyorlar, ondan sonra hayata. Hayat çok önemli bir mekteptir.
Ya.
Çok önemli bir okuldur. Onunla karşılaşmadan insanları tanımıyorsun. Kitaplarla
doğru.
sadece
olmuyor.
Okullarla
yani kampüslerdeki
gidip gelerek
üniversite
öğrenilmiyor.
Sınıflarında her şey öğrenilmiyor.
Öğrenilmiyor. Hocam. Kesinlikle öğrenilmiyor. Hatta ben bazen diyorum ya çok genç olgunlaştım ben. Olgunlaşıyorum. Üzülüyorum yani.
Hocam şöyle
zamanda
yani,
bunu yapmasaydı.
Evet.
Değil mi?
Ama
yani
işte
kendi
bir
kendimize.
O direnç eşiğimiz bizim yüksek işte hocam. Yani hayattaki zorluklara karşı yani biz daha az depresyona giriyor bizim nesil mesela yani. Çünkü şimdikilerin stres, depresyon, sıkıntı dediği şeylerin birçoğu bizim için normal eşiklerdi.
Normaldi
aslında.
Yani biz. Yani
evet.
biz tabii
baş etmeyi öğrendik biz onları.
Toplumda kanaatkarlığın yaygın olduğu bir toplumdu. Yani düşünün sizin babanızla benim babamız aynı yaş grubu. Ya bunlar okusun, iyi insanlar olsun. Allah büyüktür, rızıklarını verir.
Evet, tevekkül Allah.
Yani bunlar da lafta söylenmez, ya, buna inanırlar yani.
İnanırlardı, doğru. Değil mi? Doğru, doğru.
Şimdi o kanaatkar düşünce toplumda gittikçe uzaklaştı maalesef. Evet. Çok fazla gelecek kaygısı var.
Doğru, çok kaygı var.
Gençlerin hemen yükselme, hemen bir makama gelme, hemen bir yere ulaşma duyguları, itirazları çok fazla.
Doğru.
Bizim sonuçta tabii bu mesele, şiddet meselesi, gençlik, ergenlik meselesi, evet, bunlar bizim meselemiz.
Evet.
Ülkemizin ve toplumumuzun meselesi.
Hocam ben bir iki konu daha sormak,
evet,
istiyorum.
Buyurun.
Biraz vaktimiz var, bir 5-6 evet, dakika daha. Bu olayın farklı veçeleri konuşuluyor. Evet. Hocam meselelerden birisi şu, ya televizyonlarda çok büyük işte prodüksiyonlar var. Türk dizileri artık dünyada bir fenomen, satılıyor, ediliyor, çok izleniyor filan. Bizim RTÜK diye bir kurumumuz var. Radyo Televizyon, evet, Üst Kurumu. Şimdi ya madem gerçekten, hı, hocam ben de bazı böyle dizileri takip ediyorum. Ya her bölümde 10 kişi öldürüyorlar. 20 evet, kişi öldürüyorlar. Yani o silahlar çıkıyor, normal vuruyor. Ya öldürülen insanlar kim? Ailesi kim? Bunlar acı hissetti mi? Ne oldu? Bunlar kimse mi? Empatiyi unuttuk biz.
Unuttuk. Evet.
Yani
evet,
bir burada hükümetin sorumluluğu. Yani Radyo evet, Televizyon Üst Kurumu mesela şu an üyelerinin çoğunluğunun AK Parti'de olduğu bir kurum.
Evet. Evet.
Bir bunu sormak istiyorum. Bir de bizim ahlak derslerimiz. Hiç evet, unutmuyorum. Ben lisede okurken İstanbul Yedikule Lisesi'nde, Bakırköy Lisesi'ndeydi galiba. Bir genç öldürülmüştü ya da intihar etmişti. İlk defa satanizmi ben o zaman duymuştum. Ya satanizm diye bir şey var diye.
İstanbul'da.
Herkes demişti ki ya bu nasıl olur filan. Yani hatta o zaman dediler ki bu lisede bir din dersi öğretmeni yok mu? Bir din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni yok mu diye. Hatta evet, o şeyde seküler laik medyada bile yazılmıştı. Hürriyet bile yazmıştı bunu yani evet, o dönemde. Evet. İkinci olarak da bunu sormak istiyorum. Bir, RTÜK. İkinci olarak da biz yeterince ahlak dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi adı bu olan bu dersi ya da camilerimizde ne bileyim hani Diyanet Teşkilatı'na düşen bu görevi yani bu irşat evet, vazifesini biz yeterince yapamıyor muyuz? Yani içinde zorunlu anayasaya göre din kültür ve ahlak bilgisi dersi olan okullarda bu cinayetler işlendi. Etki edemiyor mu bu hocalar? Ya da sadece meseleyi bir ahlak eğitimiyle tabii konuştuk işte çok katmanlı evet, bir mesele. Bu kısımda yeterince güçlü değil miyiz? Gücümüzü kaybettik mi hocam bu ahlak eğitimi hususunda?
Evet.
Yani RTÜK'le başlayalım
şimdi,
isterseniz.
Tabii RTÜK önemli aslında. RTÜK mesela radyo, televizyon, medyayı kontrol etme açısından önemli yetkilere sahip, önemli bir mesuliyeti sahip. Bu konuda mesela bu oyunlardan bahsettik. Yani televizyonlarda değil ama bu oyunlar bir biçimde sosyal medyada rahatlıkla internette herkes buluyor, bunlardan yararlanıyor. Bunların takip edilmesi gerekir. Bunların nerede sorun ürettikleri konusunda içerikler üzerinde mutabakat oluşması, zaman zaman yapımcılarla, yönetmenlerle, senaristlerle, gazetecilerle toplantıların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bunu da objektif yerine getirilmesi gerekir. Yani diyelim Türkiye farklı siyasi mecralara eklemlenen farklı medya grupları var artık. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bugünkü iktidarın mecrasıyla bütünleşen medya gruplarına bunu uygulamayıp diğerlerine uyguladığın zaman problemler çıkar.
Evet.
O nedenle herkese eşit biçimde bunların uygulanması lazım. Aileyle ilgili programlar da bunlar arasında yer alıyor.
Ve hocam şu hep şunu duyuyorum ben. Ya işte reklam gelirleri düşer. İşte evet, reyting düşer.
Şimdi,
ya düşerse düşsün.
Şimdi o olmaz. O zaman biz böyle dersek bu işe tamamıyla ticari diye bakıyoruz. O zaman o bahsettiğimiz oyunu da adam daha ticari olması için insanın en derin bilinçaltını kışkırtır, daha fazla seyrettirir, daha fazla dikkat çektirir ama kişide ne dikkat bırakır, ne sükunet bırakır, ne efendim kural bırakır ne de başka bir şey. Mesele burada tamamen ticaret olamaz yani bir
evet,
defa.
Evet.
Elbette insanlar para kazansın, ticaret yapsın ama toplum var, insanlar var. Yani madde bağımlılığında da bir sürü bir ton para kazanıyor mafya.
Evet.
Bu paralar kazanılıyor diye bunlarla mücadele edilmeyecek mi şimdi? Böyle bir,
yani ben hocam bu ritüel işini yapmadığına inanıyorum.
Ya onu bilmiyorum ama normalde.
Yok, ben buradan eleştiriyorum hocam.
Yani ritüel bunu ne kadar yapıyor, ne kadar yapmıyor?
Ya bu, hocam gerçekten diziler.
Araştırmaları
ya
var
mafya
mı?
Mafya dizisi hocam Türkiye'deki evet. Bütün diziler. Yani
mafya dizisi de Ali Bey ben Yeni Şafak'ta bir ara çok yazdım.
Evet.
Şey bu mesela Didem yok Didem değildi neydi bir hanımefendi aile programı yapıyordu falan. Kaç yani çok yazılar yazdım ben o zamanlar ama yine de sonuçta o görevden alınmadı devam etti ve işte en konuşulmayacak utanmaz konuları bütün Türkiye kamuoyuna getirip konuşması
ve Anadolu hocam ben
gündeme getirmesi
Anadolu insan imajını bozdular
evet,
bu, ve tabii, oradakilerin hepsi tabii, de taşradan tabii, gelen insanlar yani
aynen
kadınlar
öyle.
Başörtülü
tabii kadınlar başörtü yapmadılar değiştirmediler oysa
gündüz
şu var
kuşağı programlarından bahsediyorsunuz.
Yani muhafazakar siyaset demek hep diyoruz yine dememiz lazım yani hatırlatmamız gerekir.
Evet.
Muhafazakar siyasette serbest piyasa vardır, aile vardır, ondan sonra üç ayaktan bahsederler. Aile de bu üç ayaktan önemli bir tanesi.
Bir eğitimdir belki hocam. Değil.
Yok.
Değil.
Devlet olabilir,
evet.
Otorite veya
evet.
Devlet
evet.
Olabilir. Ya her günde aile diyoruz, aile yılı diyoruz, işte bu çocuklar... Yaşlılar, anne, baba hepsi birbiriyle ilişkili. Bizim bu konuda batıdan alacağımız bir şey yok. Hep diyoruz batıdan
evet.
Füze alın,
hadi
bomba
en güçlü,
alın ne bileyim.
En güçlü yerimizden
ama,
vurulmaya başladık. Hocam.
Evet aile konusunda batıdan değil ama Türkiye'den de şu var. Bu alanlarla ilgili ciddi araştırmalar, çalışmalar yapan insanlar... ...la çalışmak, doğru şeyler yapmak... ...uzun vadeli bunu yapmak lazım...
Evet.
...kurumsallaştırmak lazım...
Evet.
...nasıl ki kendi maddi alanında... ...verimli şeyler elde etmek için... ...profesyonellerle çalışıyorsan... ...burada da öyle olması lazım...
...arge ekipleri kuruluyorsa doğru...
...ondan
hocam,
sonra...
...süremiz biraz azaldı,
azaldı.
Da...
...şu işte, var...
...şu din dersleri, ahlak derslerinde... ...birkaç cümleyle onu da toparlayabilirsek...
...bizde tabii şu var... ...insanlar dine inanacak ki...
Evet.
...dinden gelecek ahlaki nasihatları da önemsesin...
...önemsesinler...
...şimdi gençlik gittikçe dine ne kadar inanıyor... ...Allah'a inanıyorum der... Ama bunu ne kadar ciddiye alıyor? Bu önemli bir mevzu. Kamuoyu araştırmaları bol bol yapılıyor.
Evet.
Allah'a %80-90 inanıyor. Gençler ne kadar inanıyor? Ve gençler ne kadar ciddiye alıyor? Din dersi haftada 2 saat din dersleri veriyor. Dinci hoca diyorlar zaten. Ona belli bir mesafe var. Şimdi diğer dersler de geldi. Ama dinin ruhu önemli burada.
Evet.
Bu din dersi kitaplarının çoğu çok soğuk metinler.
Evet.
Yani, bu soğuk metinlere biraz şiir koymaları, biraz tasavvufi metinleri koymaları.
Evet.
Biraz daha böyle menkıbeleri koymaları
biraz
gerekir.
Biraz gönle hitap etmesi,
gönle
kalbe
hitap
dokunması
etmesi gerekir.
Lazım.
Kesinlikle. Çok soğuk metinler onların
evet.
Sadece ilahiyatçılarla değil, edebiyatçılarla
doğru.
Bir araya gelerek onlarla hazırlanması gerekir. İyi şairler, iyi hikayeciler, iyi romancılar, Türkçeyi iyi kullanan. Çünkü mesele bir bilgi meselesi değil, bir ruh meselesidir.
Evet, evet.
Yani din eğitimi tabii geniş bir şey. Din eğitimi veren insanların durumu da önemli. Okul ortamı da burada etkili. Son yani
temsil de önemli değil mi hocam? Bu
okuldaki,
yani ahlak dersi veren
tabii,
öğretmenlerin,
hocanın,
hocaların,
genel olarak öğretmenlerin, şimdi öğretmenler giyim kuşamı çok önemli. Temizliği çok önemli. Konuşması,
sözü çok önemli.
Sözü, mesafesi önemli. Bir orta öğretim hocası bir üniversite hocası gibi davranamaz. Çünkü orta öğretimdeki hocayı öğrenciler ideal erkek veya ideal kadın olarak, rol olarak algılıyorlar, önemsiyorlar.
Doğru.
Bizde de öyle oldu.
Bir de ilk onlarla karşılaşıyorlar.
Tabii onlarla
hocam.
Karşılaşıyor.
Üniversite sonrası.
Sonrası, üniversitede artık belli bir kimliği kazanmış.
Evet.
Çok fazla hocayı sadece bilgisiyle önemser, diğer yönleriyle önemsemez ama orta
doğru.
Öğretimde öyle
doğru.
Değil.
Kılık kıyafetine
o nedenle
bakar, her
kılık
bakar.
Kıyafetin yeniden orta öğretimde düzenlenmesi gerekir.
Doğru.
pespaya, peşmürde
yani o serbestiyet de
çıkılması gerekir.
Zihinlerde tabii de bir başıboşluğa sebep oluyor.
Kesinlikle. Yani biz askeri düzen getirilsin demiyoruz ama böyle başıboş, saç sakal karışık, kot pantolon giyip, ne bileyim yani, evet, böyle blue jean giyip,
doğru,
böyle öğretmen de olmaz bence, olmaz yani açıkçası.
Doğru.
Bu da çok fazla...
Ya temsiliyet de çok önemli.
Yani kafeterya ortamı değil sonuçta, evet, ortaokul dediğimiz, evet, yer değil, evet, mi? Doğru. Kafeteryada çalışan eleman gibi de giyinmesi olmaz yani.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Hocam bu konuda...
Çok boyutlu bir mesele
çok,
aslında.
Çok konuşacağımız, evet, meseleler
ama
var.
Ama şu var. Sonuçta, evet, bunlar bizim çocuklarımız. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu tür sorunlarımız çıkıyor. Bu sorunları ne sadece Milli Eğitim Bakanı'na yüklemek, ne de sadece Kemalizm, laiklik vesaireye yüklemek doğru değil.
Doğru değil.
Yani,
evet,
açıkçası. Bu Kemalizm çok dolaylı başka etkileri olabilir. Ama burada önümüzde somut bir problem var. Bu somut problemin etkilendiği somut konular var. Bak, sosyal medya diyoruz. Şiddetin özendirilmesi diyoruz, değil mi?
Evet, evet.
Ebeveyn diyoruz. Öncelikle bunları çalışmaya, evet, bunları düzeltmek için uğraşmamız gerekir. Hiçbir Kemalist de kendi çocuğun şiddete yönelmesini istemez yani.
Evet.
O nedenle Kemalistlerin de çoğu eşcinsellikten yana değildir bence. Yani o nedenle buradan da bir kutuplaşma üretmek sorunumuzu sükunetle düşünmeyi engelleyen bir şey olur.
Doğru. Hocam yani, çok teşekkür ederim. Sanki başta söylediğim meselelerin hemen hemen hepsini ele almış olduk. Çok teşekkürler. İnşallah. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kıymetli dostlarımız, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz inşallah. Hoşça kalın. İnşallah.